Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında birkaç anlamsız gibi görünen kelimeyi bir araya getirerek konuşmak zorunda olduğumuzu anlattım. Çünkü barış akademisyeni, duş, kitap, yasak dediğin zaman normalde normal bir ülkede, demokrasinin hani kırıntısının olduğu bir ülkede büyük ihtimalle balatayı yaktı derler insana. Bizde öyle değil. Bizdeki herkes ne söylemeye çalıştığını anlıyor. Çünkü organize suç örgütü lideri olduğu devlet tarafından size burada hani tarihleriyle gösterdiğim şekliyle yeni anlaşılan bir kişi tarafından yayınlanan videoda anlatılanlar devlet tarafından da bu adam lan gerçekten organize suç örgütü lideriymiş olarak adlandırıldı. Onları konuştuk ve o yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Siz yayını paylaşacaksınız, ben de paylaşacağım tabii. Yani siz yapacaksınız, ben kenarda oturacağım demek değil bu. Yayını paylaşalım, herkesi çağıralım ve çağırdıktan sonra da oturup konuşalım. Çünkü ya gazetelerin içine baktığın zaman bir şey var gibi görünüyor bugün aslında. Ama size birkaç ayrı başlık okuyacağım mesela içlerinde. Ya o kadar saçma ki. Gerçekten hepimizi eşek yerine koyuyorlar. Koskoca gazeteler hepimizi eşek yerine koyuyorlar. Ve hiçbir şey hatırlamadığımızı, hiçbir şey düşünmediğimizi, kafamızın zerre kadar çalışmadığını falan anlatıyorlar bize. Bugün Gazete Pencere ile başlayacağız. Hani şu Sedat Peker'in yarattığı ortamdan bir parça çıkalım, Süleyman Soylu'nun yarattığı ortamdan bir parça çıkalım diyorsanız yok, öyle bir şansınız yok. Onların içinde debelenip duracağız. Çünkü yarattıkları ortam o kadar iğrenç bir ortam ki o ortamın içinde kalmak zorundayız. Gerçekten hep beraber debelenmek zorunda hissediyoruz. Çünkü ya acayip tuhaf tuhaf şeyler yapmışlar. Değil mi? Salak yerine koyuyorlar bizi diye. Ama benim anonslarım var, duyurularım var. Önce bir başsağlığı. Sevgili Çiğdem Toker, biliyorsunuz hani benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, eskiden beri arkadaşım. Çiğdem 2 gün önce babasını kaybetmiş. Ben de çok geç öğrendim. Zaten defnettikten sonra duyurusunu da yapmış sağ olsun. O zariftir, böyle şeyleri söylemez çok. Rahmet dileyelim. Emekli bir Türkçe öğretmeni babası. Rahmetli analım biz de, Çiğdem'in de başı sağ olsun. Birinci duyuru bu. İkinci duyuru, cuma sabahı yaptığım Orhan Veli yayını, hani ya genelde o edebiyat yayınlarının çok izlenmesi çok hoşuma gidiyor gerçekten. Burada size söylüyorum, hazırlanması çok zor, çok uzun. Gerçekten bunu övünmek için falan söylemiyorum. Böyle yapılması gerekiyor bence. Yani elinde kitabı tutup bilmem ne anamız bize kitap yollamış, bu değil ya. Bu çok dandik bir şey. Çok sahtekarca bir şey üstelik. Gerçekten çok esnaf işi bu. Yani açıkça söyle kardeşim, ben televizyonda izleyici oynuyorum. Valla. Yani neresiyle yazdığının bile bir önemi yok. Bana yazsın, yalandan ilk sayfayı imzaya çaksın, göstereyim, bir izleyici bir izleyicidir. O da başkasına söyleyecek. 3 kişi 5 kişi derken izleyici alacağım. Vallahi hiç kusura bakmayın, böyle bir derdim yok benim. Yani bir şey iyi ise iyidir, kötü ise kötüdür. Kimin yazdığının bir önemi yoktur. O nedenle hani iyi yazarların peşinde, iyi kitapların peşinde giderken de doğru düzgün tanıtmak zorundasın. Ben gururla söylüyorum, 6 senedir okumadığım hiçbir kitabı anlatmadım burada size. Hiç, yani şerefimle temin ediyorum. Okumadığım hiçbir kitabı anlatmadım. Beğenmediğim hiçbir kitaba iyidir demedim. Yemin ediyorum. Arkadaşlıklarımın bozulması pahasına, bozulacaksa bundan sonra da bozulsun. Böyle sahtekarlık olmaz ki. Yani sen benim arkadaşımsın ama bu ya bana ne kardeşim, arkadaşlık başka bir şey. Sen benim arkadaşımsın da burada izleyen 10 binlerce insanın da izleyici. Sahtekarlık değil mi onlara senin dandik kitabını geçirmek? Sen öyle yapıyorsun. Bilmem ne annemiz kitap yazmış bize. Ne kime ne faydası var kardeşim? Ne? Hani bizim İlan Taşçı'nın lafıdır, çok severim. Mala davara ne faydası var der böyle şeylerde. Gülüşürüz. Hakikaten kime ne faydası var bunun? Cuma sabahı burada yapılan yayın. Yayına girmeden önce bakmıştım ama aklımda başka şey düşünürken kafa yanıveriyor arada. Neyse ki anlık görebiliyoruz. Bakın şu an itibariyle 21 bin kez izlenmiş bir kitap yayını için çok fazla. Bu gerçekten çok fazla. Çok teşekkür ediyorum hepinize ilginiz için. Ama yayına destekleri için Haluk Oral'a, Haluk Hoca'ya, sevgili İklim Tamkan'a, onlara da çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu, cuma günü ve hafta sonu boyunca o kadar güzel mesajlar aldım ki o yorgunluk uçtu gitti gerçekten. Yani yayın bittikten sonra külçe gibi oluyorum burada. Çünkü hele sevdiğiniz bir yazarı anlatırken çok zorlanıyorsunuz. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim, bir yere açıkta kalmasın, yanlış anlaşılmasın ama tanınsın da. Bir insin kardeşim, saklanacak bir şey yok. Yani biz burada Sait Faik konuşurken ben onun size pedofili olarak anlatılacak özelliklerin hepsini tek tek sayıp dökmedim ama size söyleyeyim, ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Onunla yüzleşmek çok kötü, çok zor bir şey gerçekten. Ama işte Ali Koca'nın yazdıkları, burada dinledikleriniz, duyduklarınız, onların pek çoğu sizin için yeni bilgi olabilir ama benim için de yeni bilgiydi onlar. Karşılaştığın insan bir aptallaşıyor, gerçekten afallıyorsun. Onun için çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten çok yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu cehaleti, bu saçmalığı, bu karanlığı böyle yeneceğiz. Ben adım kadar eminim. Ben bunu söylediğimde bir takım kötümser izleyiciler var içinizde. Bu yayının da izleyicileri ya. Çok kötümser. Bu kadarcık izleyiciyle mi? Ya valla iyi adamsın ama çok şeysin ya. Valla çok iyimsersin falan. Kötümser olun siz. Valla size faydası var. Ciddi söylüyorum. Çok karamsar olun. Oturun ağlayın her gün. Çok çok içiniz çekilsin ağlamaktan, çok faydası var. Gerçekten. Sakın. Sakın ama sıkıştığınız zaman mesela Nick Binnick diye şiir okuyun anlamını bilmeden. Hani anlamını bilmediği kitaplar okuyanlar var ya, bir de o dil değişmesin diye uğraşanlar. Hiçbir farkınız yok. İyimserlik demek Nick Binnick. Hani güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli güzel günler, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar diyor ya. O şiirin adı Nick Binnick'tir Nazım'ın. İyimserlik demek aynı zamanda. Ve Orhan Veli konuştuk Cuma günü. Orhan Veli'nin de vardır çok benzer bir şiiri. Zor oluyor insanlara yalan söylemek der ama neden iyimser olduğunu açıklar. Yani özellikle söylüyorum bu akılda kalmasın diye. 3. Perşembe ve Cuma günü yayın yok, bayram biliyorsunuz. Müsaade ederseniz bana da bayram. O iğrenç espriyi yapmayalım sana her gün bayram falan diye. Evet yani, ama bu esprisi yapılacak bir şey değil. Selami Şahin esprisine gerek yok yayında. Belli bir standardı, çıtayı tutturmaya çalışıyoruz. Aman diyeyim, insanlık ilişkilerimiz bozulmasın. Perşembe ve Cuma yayın yok. Ama pazartesi var. 4. Bu Cuma olmayacak tabii. Önümüzdeki Cuma arkadaki kitabı konuşacağız. Amin Maluf, Semerkant'ı konuşacağız. Ama sadece onun üzerinden konuşmayacağız. Doğululuk konuşacağız mesela. Orta Doğululuk konuşacağız. Amin Maluf'un o ünlü sözünü konuşacağız. Hani her şeye üzülüp hiçbir bok yapmamak olarak tanımladığı Ortadoğulluğu, kendi sıkışmışlığını konuşacağız. Hala kafasının içindeki Lübnanlı çocuğun Fransa'ya sığmasını konuşacağız. Sığdırmaya çalışmasını. Bundan 2 hafta önce katıldığım, onun da olduğu işte o konferans sırasında, online konferans sırasında anlattıklarını paylaşacağım sizinle. Bugüne ilişkin çok değerli tespitleri var çünkü, ama Ortadoğulluğu konuşacağız. Hem de ağır konuşacağız. Haftaya Cuma. Bu Cuma değil, bir sonraki hafta. Siz Yaşar Kemal dediniz ama Can Yücel deniyor. Neye Can Yücel deniyor? Neye Yaşar Kemal dedim? Anlamadım ki, cümlenin başı yok. Mahfiye İlmez efendim. Mahfuz İlmez değil, Mahfiye İlmez. Ne güzel, çok sevindim Mahfiye Hoca'nın kitabı. Burada bir yerde olacak o kitapta. Şurada. Hangisini? İnferisi mi okudunuz yoksa onun ekonomi kitabını mı? Hangisini okudunuz bilmiyorum ama yani hakikaten iyi. Ya iyi bir entelektüel olmak önemli. Neyse, şimdi konuşuruz bunları. Bu Cuma değil, bir sonraki Cuma Amin Maluf konuğumuz. Ondan sonraki haftada eğer bir aksilik olmazsa, söylemiştim ya burada, Aziz Nesin konuşacağız. Aziz Nesin'i konuşacağız, hem de Zübük'ü konuşacağız. Gerçekten bugünün Zübük'lerini konuşacağız. O yapış yapış, iğrenç, hani kafalarındaki yapışık köylü düşünceyi insanlara sokuşturmaya çalışanları, kurnazları, köylü kurnazlarını konuşacağız. Siz Değişim Sürecinde Türkiye okudunuz. Çok çok iyi kitap. Hakikaten çok iyi kitap. Şimdi başka söyleyecek bir şey kaldı mı? Aklıma gelen bir şey yok. Olursa söylerim. Bugün gazetelere geçmeden önce şunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Ali Babacan hafta sonu bir yayına katılmış. Ben izlemedim yayını sonradan. Sağ olsunlar, videolarını paylaşan izleyiciler sayesinde burada konuştuk. Sadece Aziz Nesin'in Zübüğü değil ama Aziz Nesin'in Çocuklar, Çocuk Köyü, onun hayali. Aziz Nesin hakkında belki hiç bilmediğiniz şeyleri anlatacağım burada size. Yani onu gerçekten seven insanlar. Hani hep deniyor ya böyle işte dinsiz, Allahsız falan diye. Onu diyenlerin hepsine beş çekecek kadar. Dini iyi bilen bir insan olduğunu konuşacağız mesela. Bazılarınız çok şaşıracaksınız buna. Neyse, onu yeri geldiği zaman konuşacağız. Şiirleri de çok güzel tabii. Orada da onları da okuyacağız. Şimdi bu yayın sırasında Sanırım Özlem'in Özlem Gürses'in yayında. Yani yanlış söylemiş olmayayım ya da Suat Toktaş'ın yayında olabilir. Çok emin değilim. Ama videoda onları da gördüm. İsmail Saymaz'ın bir sorusu üzerine Ali Babacan konuk ve 2018 yılında Abdullah Gül'ün ortak adaylığını konuşuyor, anlatıyor. Ben bunu nereden gördüm? Yani diyorum ya, Türkiye'de bazı şeyler bazıları için suç, bazıları için değil. Kusura bakmayın, bunu paylaşmak zorundayım. Şu anda hala Türkiye konumunda en çok gündemde olan konu başlıklarından bir tanesi Yavşak Ali. Ya bunun üzerine adıyla, sanıyla, ismiyle yazan tipler var. Bak, bunlarla ilgili hiçbir soruşturma falan yürütülmüyor. Hiç. Türkiye'yi dolandırdığı ortaya çıkan Ruhsar Hanım'la ilgili olarak bile tek bir cümle yazsanız bütün AKP üstünüze çıkar. Yalan mı? İçinizde yalan diyebilecek olan var mı? Hı? Yok. İşte adaletin geldiği yer burası. Abdülhamit Gül diye bir adalet bakanımız var bizim. Vallahi kusura bakmayın Sayın Bakan. Sizin bakanlığınızdan falan hiçbir şey olmaz. Vallahi olmaz. Adalet bu işin neresinde? Bir organize suç örgütü liderini daha 2 gün önce organize suç örgütü lideri diyebildi bu ülkenin İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı. Sizin de sesiniz çıkmıyor. İşte burada anlattım size. Anadolu Adliyesi'nde, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Temmuz ayında, 2018 yılının Temmuz ayı. Tesadüfe bak, belki de tevafuktur. Tam da Türkiye'de Ali Babacan'ın söylediği işlerin konuşulduğu dönemde. İşiniz o kadar yoğundu ki siz bakmadınız. Bu adam beraat etti. Türkiye'de barış akademisyenlerinin kanlarıyla duş alacağını söyleyerek beraat etti. Size hakimin adıyla söyledim ya. Beraat gerekçesi. Suçun unsurları oluşmadı diyor. Suçun unsurları oluşmadı şey. Yani duş başlığından tam kan akmıyor kardeşim. Bu ne biçim şey ya? Şöyle istediğin gibi yıkayamıyoruz bir. Tıkalı bunlar ya. Kireçleniyor. Ha, bunlar nasıl kan? Yani kanın yağı mı vardır? Nedir? Vıcık vıcık ya. Herhalde böyle oluşmuyor suçun unsuru. Bilemedim ki. Ama hiç sesiniz çıkmadı. Hiç. Hiç. Ali Babacan'ın bu sözlerinde şimdi bir kere bizim konuşmamız gereken 2 ayrı nokta var. Bakın, yarın bütün iktidar yalakası yazarlar yazacak bunu. Bugün değil, yarın yazacaklar. Bugün çünkü başka dertleri var. Göstereceğim onu size. Yarın yazacaklar. Vay çakallar, Ali Babacan içimizdeki İrlandalı mıymış? Mustafa Hoca'nın, Mustafa Denizli'nin kulakları çınlasın. İçimizdeki İrlandalı oymuş demek ki. Niye? 2018 yılında bu adam orada. O masada diyor, ben de vardım. İsmail soruyor, İsmail Saymaz. O zaman diyor, siz de pazarlıkların içindeydiniz, muhalefetin ortak adı. Tabii diyor. Ne kadar doğal ya. Bu bize ne gösteriyor? Bence bir siyasal İslamcı asla şaşırtmaz sizi. Asla, bak, sürprize yer yoktur dediğim bu işte. Hiç yoktur yer. Şimdi bu soruyu Abdullah Gül'e sorsan Abdullah Gül ne cevap verir? Bak, ben tanıyan bir insan, kalıbımı basarak söylüyorum. Çok iyi tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Abdullah Gül'e bu soruyu sor, sana diyeceği şudur. Ya o dönem olan ne oldu artık ya, geç şimdi. Bunlar konuşuldu hep. Hepsi konuşuldu bunlar. Biz yeni öğreniyoruz da. Yarın AKP'liler saldıracak. Ha, tabii öyle diyor. Evet. Sevgili Hasan Ali, gönül olarak kopmuştum. Ben de onu anlatıyorum işte. Bir siyasal İslamcı asla sizi şaşırtmaz. Gönül olarak koptuğun yerde niye oturursun? Bak, ben gönül olarak Habertürk'ten koptum mesela. Bastım istifaya, çıktım. Ceketi aldım. Yalan diyebilecek olan, delikanlıyım diyen varsa çıksın. Gönül olarak koptuğun yerde niye oturuyorsun? Bir siyasal İslamcı asla şaşırtmaz sizi. Asla, sürprize yer yoktur kardeşim. Bakar çıkarına. Çıkarım nerede? Allah rızası için, bir hizmet hareketin için. Tabii buyurun hemen. Bunların Allah rızasıyla işi yokmuş ya, bunlar darbeci. Tabii buyurun hemen bu tarafa. Yani. İki, burada dikkat çekmemiz gereken şey. İki, Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulduğu zaman bu hikaye, bunlar yalanlandı. Şunu söyleyebilirsiniz siz ya. Kardeşim, siyasetin içinde her şey doğrudur, değildir falan. Ya bunlar konuşulmaz ki. Doğru da. Üçüncü başlık benim için çok önemli. Ya nasıl bir yokluktur ki sizinki? Hakikaten Erdoğan'ın alternatifi olarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği bir adamı gösteriyorsunuz. Nasıl bir yokluktur ya bu? Nasıl bir inançsızlıktır? Nasıl bir kötülüktür? Bak, nasıl bir kötülüktür bu ya? Bu ülkenin insanlarını karamsarlığa bu kadar sevk etmeye ne hakkınız var ya? Ekmelettin İhsanoğlu rezaletinden sonra. İki numarada bunu o gün, ya benim o gün söylediklerim burada kayıtlı kardeşim. Bak ben YouTube'dan video silmiyorum. Kayıtlı hepsi. O gün ne söylediysem 3 sene önce bugün arkasındayım. Sen? Ya siyaset böyle kurgulanmaz. Böyle saçma sapan iş yapılmaz ya. Ne yapacağız? Biz ne bekliyordunuz mesela? Abdullah Gül'ü ortak aday koyacağız. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Evet. Yumuşak geçiş yapacağız demokrasiye. Farkında mısınız? Bilmiyorum. 2023'te 100. yıl olacak bu devletin. 100. yıl. Hani sizin için bir önemi var mı bilemedim ama. Hala bunu mu düşünüyorsunuz ya? Hala bundan mı bahsediyorsunuz siz? Bu kadar mı ödleksiniz siz ya? Bu kadar mı güvensizsiniz? Kardeşim bu değil. Biz böyle çalışmak istemiyoruz. Ya. Böyle olmuyor bu iş. Biz bunu yapmak istiyoruz. İsteğimiz budur. Halk peşimizden gelecekse böyle gelsin. Yoksa gelmesin. Bu kadar zor mu bunu söyleyebilmek? İşte ondan sonra söylediğinizi kimse ciddiye almıyor sizin. Ve bozuluyorsunuz. Vallahi bozulun. Etrafınızdaki taklacılar, Halk TV'ye çıkarttıklarınız, danışmanlarınız, dönüşkenleriniz, onlar yanınızda size doğruları söyleyebilir Kemal Bey. Yani sizin doğrularınız. Gerçekten toplantı yaparsınız, onlarla bir araya gelirsiniz, benzerler. Hani çok sizden değil gibi davranırlar ama parasını ödediğiniz sürece çalıştığı kurumlarda hiç ses çıkartmazlar. Çok acayip bir şey ya. Gerçekten bir hani belgesel olsa, belgesel diye yayınlasalar izlerdim ben. İbret belgeseli. Ali Babacan çıkıp bunu söylüyor ya. Vallahi söyledi yani. Ali Bey bunlara bir dava açarsınız değil mi? Ya ben çok üzüldüm. Hakikaten sizi tanıyan bir insan olarak, yaşıt bir insan olarak söylüyorum. Hani size zamanında adınızla da hitap etmiş bir adam olarak söylüyorum. Bunlara bir dava açın ya. Bu şerefsizler çünkü ismiyle cismiyle. Burada baktığımda ben adlarını görüyorum ya. Emre Aksoy diye bir tip açılışta duruyor şu anda. Bak Emre Aksoy fotoğrafı da var. Aynen böyle söylüyor size. Herhalde bir şey yaparsınız değil mi? Aslı Ay Dinçer. Bak duruyor. Hain demiş o bir de size üstün üstlük. Herhalde bir dava açarsınız diye düşünüyorum. Seda Aslan var. Yapsanıza. Bir siyasal İslamcı, ben sözümün arkasındayım kardeşim. Bir siyasal İslamcı asla şaşırtmaz. Neden biliyor musun? Allah'la kul arasında kalması gereken bir ilişkiyi eğer siyasete indirebilecek kadar bayağılaşabiliyorsa bir insan, adıyla sanıyla bayağılaşabiliyorsa geleceği yer burasıdır. Hiç sekmez bu. Dünyanın her yerinde böyledir. Vıcık vıcık. Örnek, bak İsrail'in Filistin'de yaptığı zulme bak. Çin'in Arakan'da yaptıklarına bak. Hiçbir farkı yok. Niye? Arkasında duracak kimse yok ki. Çin'le ilişkimiz bozulsun diye uğraşanlar var dedi Sağlık Bakanı. Ya bu ülkede Müslümanım diye gezen insanlar var. Utanmanız lazım ya. Gerçekten utanmanız lazım. Ya kardeşim benim dinle alakam yok. Ben utanıyorum sizin adınıza. Vıcık vıcık yapış yapışsınız gerçekten. Sen Müslümanım diye geziyorsun. Ve hiç rahatsız olmuyorsun bu sözden ya. Çin'le aramızı bozmaya çalışanlar var. Hayrını görün, kucağınızda gezdirin Çin'i. İsrail'in Filistin'de yaptığını zahmet oldu. Bugün Mısır başkanlığında Arap Ligi toplanmaya niyetli. Ay hadi inşallah. Sağından soluna dönecek. Kansız grubu. Adını koyalım da. Bir boka yaramayan gerçekten. Ya ben yıllardır hep bunu savunurum. Gerçekten Arap Ligi'nin adı Tavşan Boku Cemiyeti diye çevrilmeli. Değiştirilmeli o grubun adı. Tavşan boku cemiyeti çok iyi olur. Kokmaz bulaşmaz. Hiç. Ama ne abi şahit mahit yazarlar ya. Lan bunlar Müslüman. Yok dayı biz girmeyelim o işlere ya. Vallahi sıkıntı oluyor sonra. Yani can sıkılıyor. Saçma sapan konuşuyor. Biz çok üzülüyoruz ya. Dersin vallahi Bosna'da Müslümanları öldürüyorlar. Üstelik NATO elbisesiyle yapıyorlar. NATO üniformasıyla Arap Ligi anında arazi olur. Anında Mescid-i Aksa'da İsrail askeri basar abi, basar cuma namazını. Bak daha bugün cuma namazı, hani o kadar yalancısınız ki adı cuma namazı olmasa bugünün pazartesi olduğunu kimse anlamayacak ve arada geçen 4 gün olduğunu kimse fark etmeyecek. Ama o kadar yalancısınız siz. tavşan boku cemiyeti 5 kuruş etmez. Çok böyle derin uluslararası analiz kasan arkadaşlar vardır. Onlar geçen bir tanesiyle ilgili hakikaten şöyle söylemiş bu yayınla ilgili olarak. Ya evet her şey konuşuluyor deniyor ama ya çok çok bayağı ya çok banal. Hakikaten çok banal. Gerçekten. Çünkü siz böyle çok dışarıdan hani bilmem ne cemiyetiyle oturup konuştuğunuz zaman gerçekten ağzınızdan çıkanı duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Yaşanan bu işte ya. İnsanlar ölüyor. Kolu bacağı kırılıyor insanların. Sesiniz çıkmaz ama farkınız yok ki. Çok derin uluslararası ilişkiler analizleriniz var gerçekten. Ben bayağıyım ya. Benimki banal. Vallahi. Ama bugün tavşan boku cemiyeti bugün toplanacak deniyor. Bakalım nasip. Bu arada Birleşmiş Milletler olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. Düşünsene yani. Onca ülke bir araya geliyor. Bu arkadaşlar kıçını kaldırıp aman abi ya. Şimdi sıkıntı olur ya. Ha valla. Yani ne bileyim ya. Şey yapmasak mı acaba? Bir WhatsApp grubu kuralım mı oradan yapalım? Valla. O hem anlaşılmaz da. Ya bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi kardeşim. Sürpriz yoktur. Tekil olarak da, kurumsal olarak da. Hayatta yanıltmaz. Hepsi aynıdır. Bazısı laciverttir. Bazısı bir ton daha koyudur hatta. Lacivertin böyle hafif siyaha dönmüş halidir. Ama aynıdır. Yaklaş kokusunu alırsın yani. Şimdi bugün Gazete Pencere çok güzel bir birinci sayfayla çıkmış. Yeni mi ortaya çıktı yazıyor manşette. Peker'den derin ifşaat. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ard arda yayınladığı videolarda teklif çıkartıyor biliyorsunuz. Albüm pahalıya geliyor çünkü. Her yapımcı uğraşmak istemiyor. Çünkü şimdi 10 şarkı yapıyorsun, A1 üzerinden değerlendiriliyor. Yani A yüzünün birinci şarkısı. Kalanları yok kardeşim olmuyor. Prodüksiyon maliyeti yüksek, klip milip çekiyorsun bunu. Halbuki tekli çıkartıyorsun, oturuyorsun mesela, önüne kitaplar alıyorsun. Tamam mı? Önüne kitaplar koyuyorsun böyle. Ama kitaplar acayip yani. Adam Göbels'ten falan bahsediyor. İzlediniz mi hiç? Değerli kardeşlerim nasıl? Böyle konuşuyor. Ama acayip şeyler anlatıyor. Zaten ilk videoda söylemişti. Ben üçüncüyü tam bitiremedim. Daha yarısına gelmedim bile. O kadar acayip şeyler söylüyor ki. Giderek şundan bahsediyor. Bunların diyor hepsini cisimlendireceğim. Yeri, saati, kimlerle katıldı. Ha Troçki vardı önceden. Doğru. İkinci videoda mıydı Troçki? Bunlardan bahsediyor. Ve burada... İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Eski Bakanı denmez güzel kardeşim. Bu arada hani aklıma gelmişken ukalalık saymayın ne olur. Oradaki tamlama İçişleri Bakanı birleşiktir. Yani eski İçişleri Bakanı dediğiniz zaman İçişleri Bakanlığı eski miydi falan diye düşünmeyin. İçişleri Bakanı. Eski Meclis Başkanı denir, Meclis Eski Başkanı denmez. Meclistir orada önemli olan vurguladı. Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar ve Pelikan grubuna yönelik suçlamalarını sürdürdü. Peker yeni bir iddia da ortaya attı. AK Partililerin isteğiyle eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı gözaltındayken polis merkezinde dövdürdüğünü açıkladı. Feyzi İşbaşaran saldırıyı teyit etti. Peker'e sen polis işbirlikçisin, kullanma süren doldu dedi. Bu arada anlattığı kişi bir tarif yapıyor. Metin Külünk. Net tarif ediyor. Net. Bir şey yapıldı mı? Ha yapıldı. Tolga Ağar çıkıp dedi ki benimle hiçbir alakası yok. İnandık yani. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker yurt dışına giderken bunlar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi dedi. Kemal Bey pasaportun bir önemi yok ki. Adam ben çok iyi halay çekiyorum diye 128 kişi yurt dışına kaçtı ya. Vallahi bak sağ baştaki tey dedi bir yürüdüler. Kapıkule'den çıkmış adamlar görene kadar. Ya bu Sedat Peker'inki ne ki ya? Bahçeli'nin Çakıcı'yı hapishanede ziyaretine, Çakıcı'nın serbest bırakılmasına, Ağar'ın Çakıcı'yla çektirdiği fotoğrafa dikkat çekti. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Devlet seyirci garip olan bu diye konuştum. Vallahi yayından önce sabah düşündüm. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye. Sonra dedim ki, söyle. Hatırlıyor musunuz? Burada size yayında bir fotoğraf gösterdim. Mehmet Ağar, Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı. Hatırladınız mı fotoğrafı? Yan yana. Bodrum'da çekilmiş bir fotoğraf. Size dedim ki gazetecilik içgüdüm bana diyor ki Bu fotoğraf hay bey öyle yani hikayede kalmasın diye konulmadı. Hatırlıyor musunuz o muhabbeti? Bu teklilerin çıkacağını Mehmet Ağar bilmiyor muydu? Hepimiz mi aptalız ya biz? Demek kafamız çalışmıyorsa demek. Hatırladık mı bunu? Ama bu ülkede İçişleri Bakanı bilmiyormuş. Öyle dedi. Öyle dedi. Yani Mehmet Ağar hay bey çek ya her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şeyi. Ama aptal diyemezsiniz bu insanlara. Kafaları çalışmıyor diyemezsiniz. Yani bu videolardan Mehmet Ağar'ın haberi yok muydu? Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Konuşurken Sedat Peker videolardan birinde, ikincisinde mi, üçüncüsünde mi artık kafa karıştı. Bir süre sonra kafan karışıyor. Çünkü diyor ki ben diyor aptal mıyım diyor. Eşimi çocuklarımı buraya aldırana kadar konuşayım diyor. Beni çok aradınız diyor. Kardeşlerim, değerli kıymetli kardeşlerim. Herkes her şeyi biliyor. O videolar yeni falan değil. Yani çok net bu. Çok net. Ve bu insanların bunları bilmeme şansı yok. Sıfır bile değil. Ve hala bu ülkede İçişleri Bakanlığı hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Anca Süleyman Soylu işte Özgür Özel'e çemkiriyor. Aykut Erdoğdu'ya çemkiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na çemkiriyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. Neyse ama gidişattan öyle anlaşılıyor ki bence dördüncü teklide olmasa bile beşinci teklide Süleyman Soylu'yu da duyacağız biz. Yazın bunu bir yere. Ha, muteber midir bu? Bilemem ki. Söylediği doğru mudur, yalan mıdır? Hiçbir fikrim yok. Ama şurada anlattığı, Feyzi iş başaran dedi ki evet bu olay yaşandı kardeşim. Yaşandı. Beni polislere ağzımı burnumu kırdırdılar benim. Bunun için yapıldı bu. İçişleri Bakanı'ndan hareket var mı? Ben duymadım en azından. Siz biliyorsanız söyleyin. Gazete Pencere birinci sayfasında yazmış. Bu arada Sedat Peker'in açıklamalarının ardından yargının neden harekete geçmediğini sorgulayanlar arasında Türk Ceza Kanunu mimarlarından Profesör İzzet Özgenç de var. İzzet Hoca, Adem Sözüer ile birlikte. Ya ben bu yayında izliyorlar çoğu. Ben bir parlamento muhabiri olarak o kanunun çıkış aşamasını parlamento muhabiri diğer arkadaşlarımla birlikte o Adalet Komisyonu'nda izledim. Ben tanıyorum İzzet Hoca'yı. Adem Sözüer'i beraber yaptılar. Hakkı Köylü. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aynı zamanda komisyon başkanı. O dönemde bunun yasanın hazırlayıcısıydı. Şimdi İzzet Hoca neden muteber olmuyor? Ceza kanunu hazırlatıyorsunuz adama. Bak diyor ki nüfuzun kötüye kullanılması bakımından önem taşıyan iddialar karşısında savcıların gereğini yapmasını istemek ve yapılanlarla ilgili olarak bilgi talep etmek vatandaş ve insan olarak hepimizin hakkıdır. Hocam ben hakkımı kullanıyorum, hakkım geldi. Bunu geç, bunu sen söylemişsin hani ben çiftlemeyeyim. Çünkü ben daha önce söyledim bunu. Ruhsar diye bir kadın var. Ruhsar diye bir kadın. Şş, Pekcan. Öyle diyor çünkü. Yani bugünün bakanı öyle diyor. Şş, Kılıçdar. Şipekcan, ya devleti develediğin bu kadar ortadayken neredesin sen? Hiç dokunan yok. Ha bu arada ana muhalefet partisi bayramdan sonra harekete geçiyormuş. Bence de bayramı bir yapmak lazım ya. Yani bu bir de yani Ramazan bayramı, şeker bayramı, kurban olsa oh daha kurbanı keseceksin, dağıtacaksın falan. İş uzardı. Neyse ki şanslıyız bayramdan sonra yapacakmış. Bak İzzet Hoca da söylüyor. Nüfuz kullanmak diyor. Ya kim bakacak buna? Kim bakacak kardeşim? Adalet Bakanı'nın işi değil mi? İçişleri Bakanı'nın işi değil mi bu? Ya 25 gün oldu. 25 gün. Ruhsar'ınla ilgili adım atmadınız. Ömer Çelik her şeye konuşmayı biliyorsunuz. Bak Adana Demirspor Süper Lig'e çıktı. En azından bununla ilgili konuşacaksındır Adana milletvekili olarak. Araya sıkıştırsana. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz diyorsun. Yapsana bunu. Muhalefetin dediğine gerek yok. Bak bir ceza hukuku profesörü de söylüyor aynı şeyi. Nerede? İbrahim Kalın nerede ya? Fahrettin Bey nerede? Anlatsana. Nüfuz kullandığı ortada. Ya ben sattım diyor kadın. Ben sattım kardeşim. Üstüne yalan söylüyor. Üstüne Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan'ın özel kalem müdüresinin bu konuyla ilgili bir ihbara muhatap olduğu, onun da gereğini yerine getirdiği söyleniyor. Lan ağzını açan yok ya. Sonrasını ben size söyleyeyim. Ya şahane ya. Gerçekten bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz diye bunun için söylüyorum işte. Asla hiçbir şekilde yanıltmaz. Çünkü her zaman için onların söyleyeceği budur. Sabah gazetesi. Bugün onunla başladık. Sessiz kalan da zulme ortaktır. Söyleyen kim? Başkan Erdoğan. Başkan! Sessiz kalan da ortaktır. Aynen katılıyorum. Tayyip Erdoğan'ın sözünün altına imzamı atıyorum. Sessiz kalanların hepsi bu suça ortaktır. Ruhsar Hanım'ın çaldığı, dezenfektandan çaldığı paraya da ortaktır. Sedat Peker'in yaşandı dediği ama herkesin kulağının üstüne yattığı şeye de ortaktır. Aksini iddia edebilecek olan var mı? Erdoğan söylüyor ya. Ben değil. Hadi beni salla. Ama herhalde onun sözünün üzerine söz söylemezsiniz, değil mi? Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi. Sürpriz yoktur. Hiç. Kesinlikle sürprize yer yoktur. Neyse o. Çıkar nerede? Olur abi, fark etmez ya. Hiç fark etmez. Valla. Arakanlı Müslümanla. Ye ya, ne olacak abicim, Çin. Öbür taraftan Filistin-İsrail arasındaki bu haksız mücadele, Mescid-i Aksa'ya girilmesi, insanların kolunun bacağının kırılması. İstanbul'da Furkan Vakfı'nın yaşadıkları, camiye postallarla girilmesi. Geçti onlar. Bir siyasal İslamcı hiç yanıltmaz sizi ya. Hiç. Garantidir yani. İşiniz iş. Valla. Bir hala bir şey yok. Sorsan acayip mutlular ya. Acayip mutlular. Demin lafı geçti. Adana Demirspor'la Giresunspor'u kutluyorum bu arada. Süper Lig'e geldiler. Ama Süleyman Bey'e sorarsanız, Süleyman Bey ya çürüme diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu'nunkine. Vallahi bir çürüme var Süleyman Bey'de. Artık insanlar görüyor yani neyin çürüdüğünü. Leş gibi yapış yapış çürüdüğünü. Sabah gazetesinin bu kadarı yeter ya. Bu kadarı yeter. Kalanını geç. Ama Hıncal Bey'e bir Fatiha okuyun ya. Ben hafta sonu da gördüm. Daha devam etmiş geyiğe ya. Bak adam gidemiyor. Araf'ta kaldı. Harbi söylüyorum. Ya inanan bir Fatiha okusun. Sıkıştı ya. İşte sonra filmi yapılıyor bunlar. Yaşayanlarının dönüşü falan. Bizde de var. Devam edelim. Sabah gazetesini yemişim devam ediyoruz. Sözcüye bakalım mesela. Sözcünün manşeti milli servetimiz böyle çürüyor. Acayip bir şey. İnsan olanın içi acır. Gerçekten insan olanın içi acır. İskenderun'da 2001 yılında milyonlarca liraya mal olmuş, tam da bugünlerde ihtiyaç duyulan bir karantina merkezi var diyor haber. Saygı abi yazmış, Saygı Öztürk. Şu anda Türkiye'de savurganlığa en büyük örnek. AKP'den önce kurulmuş bu arada. Hakkını teslim edelim. Bir sürü insan şimdi farklı yorumlayacak. Yok, alakası yok. Ama eldeki böyle bir tesis varken Hatay İskenderun'da Pirinçlik mevkiinde 49 bin metrekare alana kurulmuş. 113 suite oda, lojmanlar, lokanta, mutfak, konferans salonu, çamaşırhane, mendirek gibi. Ulan mendirek ne? Gemiyle mi getirecekti insanlar acaba? Neyse. Bu diyor şu anda kullanılmıyor. Karantina merkezi. Abi ne zaman kullanacağız? Bu karantinaya kısmet olmadı ya. Bir dahakine artık. Zeynep Kaplan'ın haberi Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'nun ellerini arkadan bağlaması için bana göre suçtur demesine. Ben örnek veriyorum sana ya. Ülkücü şehitler mezarlığında fotoğrafı var. Devlet Bahçeli aynen böyle geziyor. Desene. Valla Sayın Soylu. Yani şeyin söylediği, Derya Hanım'ın söylediği, şş, Soylu. Öyle diyor çünkü o. Bundan rahatsız oluyorsanız önce Derya Hanım'a söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ayıp, böyle konuşulmaz. Ayıp. CNN Türk'te sana takla atacak insanların programında değilsin. Devlet adabı denilen bir şey var. Kıyısından köşesinden dokun. Yalan mı? Bana göre suç ne demek ya? Bana göre süt, onlara göre şokolat. Nasıl bana göre suç? O zaman biz size ceza kanunu falan yollayalım. Bir bakın, kafanıza yatanları, yatmayanları bir ayırırsanız bize. Bu suç, bu suç değil. Bu bizim köyden değil. Yani öyle çıkar. İddialar vahim, ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Meral Akşener'den Sedat Peker eleştirisi. Ya çok acı ya. Vallahi çok acı ya. Yani ne tuhaf zamanlar yaşıyoruz biz. Ne tuhaf şeyler görüyoruz biz. İnsanın böyle midesi ağrıyor gerçekten. Ya bu kadar rezalet olur mu diyorsun. Ama oluyor kardeşim. Oluyor maalesef, Türkiye'de yaşanıyor bunlar. Neden? Sesin çıkmadığı için. Kusura bakma, sesin çıkmadığı için oluyor bunlar. Yani başka bir gerekçesi yok. Gerçekten senin sesin çıkmıyor. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Ondan sonra da biz boku yaşıyoruz. Çünkü sadece cebine konuşuyorsun. Günlerde konuşuyorsun. Ciddi söylüyorum. Sadece cebine. Hiç alakan yok onun dışında. Seni ilgilendiren şey sadece ve sadece bu kardeşim. Aman günüm doldu mu? Akşam eve geldik mi? Şimdi zaten akşam evden de çıkamıyorsun da. Ama buna baktığın zaman diyorsun ki ya bir acayip bu ya. Vallahi. Neyse boş ver. Sözcü'den başka okuyacağımız bir haber var mı? Ekrem İmamoğlu ile Tayyip Erdoğan arasında at polemiği başladı bu arada. At. Vallahi çok akıllıca bir iş yapıyor Ekrem İmamoğlu. Dedi ki şu adalardan toplatılan atlarla ilgili Allah aşkına bir soruşturma açsanıza. Allah aşkına bir açalım. Bak ben soruşturmadan çıkacağı sana söyleyeyim. Burada paylaştım çünkü ben bunu. Adanın içinde faytonları işleten, faytonların hepsinin parsasını toplayan tek bir adam var. Ve bil bakalım hangi partinin destekçisi? Evet. Alman Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi Angela Merkel'in. O yüzden üngür üngür ağlıyor. Siyaseti bırakıyor diyor. Bırakacak tabii artist. Yıllardır Almanlardan yediklerini düşün. Çok akıllıca bir şey. Gerçekten çok akıllıca bir şey. O yüzden Ekrem İmamoğlu diyor ki Allah aşkına bir soruşturma açsanıza. Hadi şu belgeleri bir dökelim ortaya. Hadi ya aç bir soruşturmayı. Bu adalardan kim rant sağladı? Bak altından ne milletvekilleri çıkacak onların, ne belediye başkanları çıkacak. Lütfen şu soruşturmayı bir açalım. Hadi bu at konusunun peşinden gidelim. Çok güzel olacak çünkü. Cübbeli amiral sessizliği, Hüseyin Hayatsever'in haberi. Takke ve cübbeyle tarikata giden komutan görev başında, soruşturma ise sürüncemede. Ne kadar zaman oldu ya? Biz onu göreli ne kadar oldu? 4-5 hafta olmuştur değil mi? Ya bir ayı geçmiştir. Tuamiral Sarı, Mehmet Sarı. Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma haftalarda sonuçlandırılmadı. Niye? Araya çok iş girdi ya. Gerçekten. Şimdi denizciyiz ya biz. Evet. Hocam bizim diğer kuvvetlere benzemiyor işler. Niye? Beyaz giyiyoruz ya. Evet. Ya onları yıka kurut ütüle giy, yıka kurut ütüle giy. Bizim iş bitmiyor ya. Ya Karacın öyle mi? Koyu yeşil. Kir göstermiyor zaten. Yani yıkadın ettin gerek yok. Bizim beyaz. Maalesef. İş bitmiyor. Yoksa soruşturmayı biz tamamlarız. Ondan. Yani elimiz inan sudan çıkmıyor. Aha şu ellerimin haline bak. Şu yaşımda. O ne? Beyaz giriyoruz. Tamam şık duruyor da. Fürfür söyle. Yani nerede bu ülkenin genelkurmay başkanı? Gerçekten bu ülkenin genelkurmay başkanının Milli Savunma Bakanı'na, asıl genelkurmay başkanını, çünkü üniformayla geziyor direkt. Ona eşlik etmek dışında bir işi yok mu? Biliyorsunuz genelkurmay başkanlarının bütün kuvvet komutanlıklarına ilişkin üniforması vardır. Yani o hem havacıdır, hem denizcidir, hem karacıdır. Eskiden jandarma da giyerdi ama artık jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlı için. Üç kolluk kuvveti. Nerede? Soruştu, bitmedi ya. Bir şey söyleyeceğim, denizcilere lacivert mi giydirsek ya? Yok o da havacılarla karışır. Havacıların kişisel ilacı var değil mi? Olmadı. Bir renk bulalım. Ama böyle kiri göstermesin yani. Bu çok zor ya. Bak adam soruşturma yapamıyor. Beyaz üniformadan. Çok kir görünüyor. Yusuf Salıbaşı demiş ki beyaz Mayıs ayında giyiliyor. Bu çıktığında siyah giyiliyor. Ha? İşte ama bu çıkmadı. Bu çıkmadı. Soruşturma tam da Mayıs ayına denk geldi. Beyaz. Türküsü bile var. Beyaz giyme, tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar diye. Yok canım saçmalamayın, onu kastederek söylemiyorum. Soruşturmayı tamamlanmamış insan nereden alıyorsun? Alır mı? Başbuğ'un tanıdık savcısı Barış Terkoğlu'nun yazısında bugün çok acayip bir ayrıntı var. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında gazetemize verdiği söyleşiden dolayı hazırlanan iddianamede ceza isteyen savcı. Hatırladınız mı iddianameyi? 1960'ı hatırlatıyordu hani geçen hafta. Diyordu ki eğer Menderes o gün erken seçim çağrılarına kulak tıkamasa büyük ihtimalle darbe olmazdı. Darbe? He sen darbe özentisi yapıyorsun bugünün iktidarı. Vallahi bak bununla ilgili soruşturma açıldı. Savcı 10 yıl önce başbuğu Silivri'ye göndermek için kararlı bir adım atmış. Efendim? Çok acayip değil mi? Şaşırdık. İpek Özbey'in bugünkü röportajında Alpan Telek var. Siyaset bilimci. Pandemide diyor prekarya ile zenginler arasındaki fark açılıyor diyor. Neden? Neden açılıyor? Çünkü diyor işsiz zaten işsiz. Onun işsizliği devam ediyor. Diğeri servetini koruyabileceği kadarını en azından koruyor diyor. E böyle olunca bir tanesi hiç kazanamıyor, olmayandan yiyor, eksiye geçiyor. Diğeri düşse bile varlığın içinden bir parça kaybediyor. Çok mantıklı. Bu diyor bütün genelgeler, yoksulluk, güvencesizlik, siyasi, ekonomik modelin bir sonucudur bunlar diyor. İyi diyor vallahi. Vay arkadaş ya. Bugün Mustafa Çakır'ın da bir haberi var. FETÖ'nün para trafiği de sır oldu başlığında. MHP'li Osman Ağaoğlu yurt içindeki FETÖ'cülere yurt dışından para geldiğini belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na örgütün para trafiğini ve 2020'de askıya alınan para miktarını sordu. Bakanlık yani Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan çalışmaların detayına ilişkin bilgilerin sırrın ifşası kapsamında olduğunu söyleyerek yanıt vermemiş. Sır kime göre sır? Vallahi işte o yani. Kula sır hakka malum. Ama yani bizim hayatımızı değiştirmiyor. Bizim hayatımızı değiştirmiyor ya vallahi. Gülgün Hanım, Gülgün Gür. Hüsa abi hazinesinin zübük haftası ayın son cuma günü serbest uçuş gününe denk geliyor. Gelemez ki. Gelemez o. Olmaz. Çünkü bugün ayın kaçı onu. Bu hafta sonu kaçı oluyor? Bu hafta sonunu pas geçin. 10, 15'i oluyor. 10, 11, 12, 13, 14 oluyor. 21'inde biz amin maluf yapacağız zaten. 21'inden sonra 28, ayın 35'ini pas geçiyoruz haklı olarak. Yeni ayın, Haziran ayının ilk hafta cumasına denk geliyor. Rahat olun yani onda bir sıkıntı yok. Bizim sonuçta şey değişmiyor. Yaptıktan sonra ayın 21'inde onu yaptıktan sonra 28'inde serbest uçuş dertleşme yapacağız. Günde bir sıkıntı yok yani merak etmeyin. Şimdi Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti vurma kadeyi ustam yeni yasak yolda. Nurcan'ın bir haberi var bugün. Nurcan Gökdemir'in. Bu haber çok konuşulması gereken bir haber. Çünkü diyor ki belediyelerin yetkileri tırpanlanarak içkili yer açabilmek için, içkili mekan açabilmek için yetki kolluk kuvvetlerine, kolluk kuvvetinden ve valilikten izin alma şartına bağlanıyor. Ya bu, ben yine genç kızdım. Yani o zamanlar yapılan haberlerde AKP'nin ikinci yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2000, tabii ya yani şöyle hatırlıyorum. Şimdi ilk sene AKP iktidara geldikten sonra ilk sene Nisan tezkere dönüşü şeyin neydi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın şu Kıbrıs'taki barış planı tam o döneme denk gelen bir tartışmaydı. Bu o zaman da konuşulmuştu. Yani AKP bunu düşündü zaten. Toplumu daha da germek için böyle bir şey yapar mı? Yapar. Yapar kardeşim. Sen hakkını aramazsan yapar. Neyse o gün geldiğinde konuşuruz. Böyle bir yasal hazırlık var diyor Nurcan haberinde ve bununla ilgili hazırlanan taslakta diyor içkili yerlerin açılması sürecinde ruhsat verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getiriliyor. İçkili yer bölgesinin tespitiyle açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlarca oluşturulan bir komisyonca belirlenecek. Buyurun masaya oturun. Ciddi söylüyorum. Buyurun masaya oturun yani masayı nerede kuracağımıza karar vereceğinizi düşünüyorsunuz ya haddiniz değil ama hakikaten buyurun ya buyurmaz mısınız? Masanın içine ettiniz zaten. Hiç o masa bir yerinden tutun. Tam kapanmada tam adaletsizlik. Bugünün Bir Gün gazetesinde fotoğraflı haberlerden bir tanesi. İçişleri Bakanlığı cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin katılmasına izin veriyor. Ancak ayrıcalıklıların katıldığı törenlerde salgın tedbirleri uygulanmıyor. İstanbul'daki Zincirlikuyu ve Çekmeköy mezarlığında bir gün geçirerek gassalların, gasilhane sorumlularının, naaş yıkayanların, cenaze aracı şoförlerinin ve tabut taşıyıcılarının zorlu mesailerine tanık oldu gazetemiz diyor. İktidar tüm tepkilere rağmen binlerce kişilik cenaze törenleri düzenlerken yurttaşlarsa sevdiklerini ve yakınlarını 6-7 kişiyle son yolculuğa uğurluyor. Ya yalan, bunların hepsi yalan. Gerçekten. Yani İsrail'i protesto etmek için çağrı yapılıyor mesela. İnsanlar gece teravih namazından sonra bir araya geliyorlar. İçişleri Bakanlığı bir şey yapıyor mu? Yok. Hayır, bana şunu söyleyemezsiniz şimdi. Ama kardeşim, yani sonuçta bu iktidar da dindar. Furkan cemaatinin, Furkancıların yaptığı elin basıyor ama. Bak, bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz diye özellikle bunun için söylüyorum. Onun içinde bile adam ayırır. Ayırır kardeşim, işte örnek, sana inanmıyorsan. Ayırıyor. Furkancılara sopa yerlerde sürüklenme, diğerleri... Salgın tedbir falan salla. Nasıl olsa halkta sallıyor. Dün Adana Demirspor'un kutlamalarına bak. Birbirinin üstündeydi millet. Bir şey oldu mu? Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz seni ya. Mümkün değil. Bugün Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Ya sabah okuduğumda mideme ağrı girdi ama... Siz de dinleyin ya, duyun bunu. Gerçekten duyun bunu. Ankara'da Çiğdemtepe mahallesinde, hani biraz böyle yeni kurulan semtlerden bir tanesi. Daha yeni yeni işte içinde böyle daha farklı binaların oluştuğu semtlerden bir tanesi. Orada o mahallenin sakinlerinden bir tanesi konuşmuş. Çöpten televizyon buldum, çocuğum açlığını unutsun diye televizyon açıyorum diyor. Nasıl? Güzel değil mi? Bu ülkede yaşanan bu işte. Öyle büyük yalan söyleniyor ki, o kadar seri yalan söyleniyor ki. Tutma şansın yok. Vallahi tutma şansın yok. O kadar seri atıyor. Çünkü başka çaresi yok. Aslında onu da anlamak lazım. Başka çaresi yok ki. Yalanı yalanla birleştireceksin ki eski yalan unutulmadan yenisini çıkartacaksın ki insanlar arada ya ne oluyordu demesin. Evrensel'in manşeti: bir lokma ekmek, bir tutam zehir. İşçilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çocukluk yaşlarında başlanan uyuşturucu madde kullanımı, işçilik döneminde ise çalışma şartlarının ağırlığından ve geçim sıkıntısından kaçmanın yoluna dönüşüyor. Ya bu çok ağır bir sorun hakikaten. Keşke birileri biraz daha üzerine gitse bu hikayenin. Çünkü özellikle böyle kullanılan, çok daha ucuza ele geçirilen ve ölümcül etkisi çok daha büyük hızlı olan bonsai gibi maddeler sadece buralarda işe yarıyor işte. Anlık, gerçekten 3 kuruş parasıyla alabileceği şeyi sunuyor çünkü uyuşturucu baronlar onlara. Her müşteriye göre mal var. Onları o çok çabuk öldürüyor. Aslında ondan çok var diye düşünüyor. Bakalım bakalım bakalım. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 200 bin başvuru yapılmış. Sosyal yardım başvurusu. 1 milyon 200 bin. Neden başvuruyor insanlar? İşte sormak lazım. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz sizi kardeşim. Mümkün değil. 5 Şubat 2011 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan tarafından 103 yaşındaki Berfuana'ya verilen söz tutulmadı. Erdoğan'ın araştırılacak sözü verdiği Cemil Kırbayır'ın gözaltında kaybedilmesine ilişkin açılan dosyayı Yargıtay zaman aşımı gerekçesiyle kapattı. Bir daha okuyayım mı? 103 yaşındaki Berfuana'ya kameraların önünde şov yapılmıştı. Bak, şov yaptırılmıştı. Bu kardeşin de oradaydı. Yani biliyorum, bu dosyayı biliyorum ben. Ve yanında dönemin aile, çalışma, sosyal bilmem Güldal Hanım'dı. Güldal Akşit'ti, hatırlıyorum. Masada o getirdi, beraber oturuldu. Şov yaptırıldı bu kadına. 103 yaşında bir anneye ya. Çocuğunun kemiğini arayan bir anneye. Şov yaptırıldı ve Yargıtay zaman aşımı gerekçesiyle kapattı. Hani araştıracaktınız? Katilini bulmaya söz vermiştiniz. Öyle dediniz ya, Cemil Kırbayır'ın katilini bulup annesinin huzur bulmasına yardımcı olacağız diye. Asla. Sürprize yer yoktur bu ilişkide. Asla ama asla yanıltmaz sizi bir siyasal İslamcı. Mümkün değil. Mümkün değil. Kütür kütür. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım mesela. Yeni Şafak nereden görmüş hayatı? 90 bin kişiyle Aksa nöbeti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskını intifada ruhunu diriltiyor. Kadir gecesinde Aksa'da 90 bin kişiyle teravih kılındı. On binlerce kişi sabaha kadar nöbetteydi. Filistin müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin Yeni Şafak'a mescidi terk etmediklerini ve bundan sonra da terk etmeyeceklerini söyledi. Bir elinizdeymişken baksanıza ya. O Arap Birliği tavşan boku cemaat cemiyeti var. Bir sorsanıza. Vardı sizin tanıdıklarınız yapış yapış. Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı bina İstanbul'un karşı karşıya olduğu tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu acil dönüşmeyi bekleyen bağımsız birim sayısı 300 bin bilgisini verdi. Kimin döneminde yapıldı bu? Döneminde mi? Ekrem İmamoğlu. Belediye başkanı oldu hemen Zeytinburnu'nda bina mı yaptırdı? Bak bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni. Kim? Hiç duymadık biz. Zeytinburnu diye bir yer mi var ya? Harbi mi? Neden Zeytinburnu diyorlar? Çok ilginç. Anlamı ne? Karda düşen ilk zeytin tanesi. Utanmazlık böyle bir şey işte. 300 bin tane var bundan diyor. E niye yapmadınız zamanında? Bizle bir alakası yok bunun. Hiç yani duymadık ki biz. Zeytinburnu neresi ya? Ümitburnu'nun o taraf mı? Ha tam dönüyorsun işte. Ora. Akşam AB'ye kör olmayın uyarısı. Boynun devrilmesinin uyarısı da yapsaymış keşke ya. Başkan Erdoğan başkan Avrupa gününde Brüksel'e seslendi. Stratejik körlükten kurt geçebilir haberi. Nazileri biz yendik. Rusya Nazilere karşı zaferinin 76. yılını kutladı. Putin bu muhteşem başarı Sovyet halkının unutulmamalı diye konuştu. Ya arkadaş benim hayatta katıldığım en güzel etkinliklerden bir tanesiydi. 6 Mayıs 2005 tarihinde Moskova'da faşizmin yenilişinin 60. yılı kutlamalarına katılmıştım. Çok acayip bir gündü. Gerçekten çok acayip bir gündü. Vladimir Putin ev sahibiydi. Bush, Angela Merkel, neydi ufak olanın adı? Fransız Sarkozy. O çok acayip. Çok acayip. Zaten Moskova hakikaten çok sevdiğim bir şehirdir. Çok acayip bir etkinlikti. Böyle gece başladı ve anında havai fişeklerle şov yaptılar. Kızıl Meydan'da çok acayip bir gösteri yapıldı. O günün anısı biz davetli olan gazetecilere birer böyle vodka şatı. O günün tasarlanmış vodka şatı birer tane de 2. Dünya Savaşı'nda askerlerin kullandığı Matara'dan hediye etmişlerdi. Hala duruyor. Şurada bir yerde. Dur bakayım. Evet şunun üstü dolap orada. Gösteririm bir gün Matara'yı. Eski tip bir Matara. Tam o askerlerin kullandıklarından. Ama müthişti. Gerçekten müthişti. Putin şöyle bir hazırlık yapmıştı. Yani o zaman çok tuhaf. Gazeteler günlerce yayın yaptı. Moskova'da yaşayanlara. Belki o dönemde insanlar hatırlarlar orada olan Moskova'da yaşayanları hatırlar. Gazeteler yayın yaptılar ya. 2 gün önce gitmiştim galiba ben. Burada kalmayın, Moskova'nın içinde kalmayın, daçalarınıza gidin diye. Çünkü acayip ağır misafirler gelecek. Adam diyor kapatacağım kardeşim Moskova'yı. Kapatacağım. Git durma ortalıkta. Zaten sokağa çıkartmayacağım. Çünkü misafir çok ağır. Bütün dünyanın tepe liderleri orada. Medvedev'le tanışmıştım o sene. Hani Putin'in çırağı vardı ya. Ben bir su dökmeye gideceğim. Bir 4 sene şu başkanlık koltuğunda sen otur. Ben de başbakan olacağım. Başkan oldum dedi. Saçın başın ayrı oynamasın demişti. Hatırlıyor musunuz? İşte onunla bir yemekte Medvedev'le tanışmıştık. Çok acayip bir tipti. Neyse ya nereden geldik? Dur şimdi bak bugün sana Takvim Gazetesi'nden dur şuradan başlayayım da onu sonra söyleyeceğim. Şimdi bir kere emekliye 529 lira zam varmış. Kime? Emekli. Neyin emeklisi? Neyin emeklisi 529 lira? Genel ya. En az 1108 lira da yarın hesapta. Kime ya? Genel işte. Hesabın var mı? Var. Tamam 1108 lira hesaptı. Neden? Hesabın var diye. Bayramda çalışana da çift ücret. O bir şey mi ya? Bayramda otoyollar, köprüler özel sektörün işlettikleri değil. Ama otoyollarla köprüler bedava. Ha sıkıntı şu, sokağa çıkamıyorsun. Olsun. Niyet önemli. Niyet önemli. Niyet. Hazır Moskova'dan başlamışken. Eş adamı. Ne adamı efendim? Eş adamı. İş adamı. Yok eş adamı. Sosyetik Rachel Aras sosyal medyadan para bastı. Yakalarlar. Ciddi söylüyorum, yakalarlar. %100. Oğlum kumar baskınında yakalıyorlar. Üstüne kapıyı çekmiş ya gerizekalı. Şöyle duruyor. Polis çekiyor. Biz de vallahi işte görünmüyorsun aslında diyor yani. Üstüne çekmiş böyle duruyor. Sır. Sosyal medyadan para bastıysa yakalarlar. Ha kazandı anlamında. O başka. Eşi Sami Kiresepe'yi de reklam yıldızı yaptı. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan kocasıyla reklamda oynadı. 300 bin lira kazandı. Sayılı zenginlerinden Türkiye'nin 300 bin lira mı kazanmış? Yıllardır hayalini kurduğu sakızı alabilir o zaman. Yok adı olan değil yani, ciklet anlamında. Ya senin hakikaten yetersizliğine, hayalsizliğine, öngörüsüzlüğüne ne diyeceğimi bilemiyorum ben ya. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden mi 300 bin lira mı kazanmış? Çok mutlu olmuştur bence. Benim için en değerli 300 bin inan bu. Yani kalbimde ayrı bir yeri var, ayrı bir yerde saklayacağım bu 300 bini. 300 bin lira mı? Hacı sen dolar kaç para biliyor musun? Dur hemen bakalım. Hemen bakalım. Dakika, canlı dakika ve skor alalım. Alıcıysan 8.26 sana son. Alıcıyım diyorsan. Yani bahsettiğim para var ya. 30 küsür bin dolar ediyor. 35 bin dolar falan ediyor. Yani abi büyük ihtimalle ciddiye almamıştır. Harbi söyleyeyim. Bozulma da. Yanlış anlama. Ya ben çıkıyorum da nerede dün benim reklamdan kazandığım para, onu da alayım çünkü dönüşte alışveriş falan yaparım. Bak en fazla bu olur. Ay arkadaş ya. Paraya para demedi. 300 bin lira. Aşağılayıcı bir şey söylemiştir büyük ihtimalle. Maskara. Ama maskarayı Elon Musk. Kınki gibi. Musk yazıyor. Muskara. Dünyanın en zengin ikinci adamı Elon Musk. Dogecoin aldırdığı milyonlarca yatırımcıyı bir gecede %40 kaybettirdi. Bu arkadaşa bir anlatsanıza bunu. Vallahi bak şimdi sağda solda bu yaptığını anlatamıyordur. Bizde efsanevi bir halk kahramanı vardır. Gerçekten. Nasrettin Hoca. Çok böyle Akşehirli. Çok acayip bir adamdır. Gerçekten. Anadolu mizahının temsilcisidir. Türkmenbaşı araklamıştı ona. Vallahi anlatmıştım ya size burada. Türkmenbaşı, Türkmenistan'da orayı bilen vardır içinizde. Bir Türkmen müzesi var. İçeri bir giriyorsun herkes Türkmen. Yani diyebilirsin ki tamam işte Türkmenleri top. Yok öyle değil. Nasrettin Türkmen yazıyor. Mesela Nasrettin Hoca var. Hangi Türkmen? İşte Nasrettin Türkmen. Bildiğin bütün böyle şey Türk büyüklerinin tamamı Türkmen. Neyse işte o Nasrettin Hoca şöyle der bir fıkrasında. Hani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Bence bunu söyle. Adam bir gün şov yaptı. Bir gün şov yaptı. 30 küsür bin dolara çıktı milletin para. Sonra ya bu ne lan dedi. Çat çöktü. Bir de yine bizde çok güzel olur. Tezekten terazinin keçi bokundan olur dirhemi derler mesela. Bak çok güzel atasözdür ha. Vallahi anlatır yani. Ne bekliyordun ya? Adam kendi var etmiş, kendi yok etmiş. Sana ne, sen kimsin? Çapsız. Kılıçdaroğlu yine kimseyi şaşırtmadı. Kanal İstanbul'u finanse edecek banka ve ülkelere tehdit yağdırdı. Paranızı ödemem. Eğer bizden bir banka Kanal İstanbul'a kredi verirse günü geldiğinde o da görür, bu kadar açık ve net söylüyorum. İhaleyi kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda o ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. Paraları kesinlikle ödemeyeceğiz. Evet. Ve o ülkeyle de aramız kötü olacak yani. Bir yerde karşılaştığımızda elimi uzatmam, onu bilin. Zehirli keşkek dehşeti diye bir haber var. Sadece takvimin birinci sayfasında gördüm ben bu haberi. Başakşehir'de Nurcan Görgülü ikinci kez buzluğa attığı tavukla keşkek yaptı, yakınlarını da iftara çağırdı. Yemek sonrası herkes hastaneye kaldırıldı. Annesi Günay Görgülü ve halası Gülsen Seçim kurtarılamadı. Vallahi yani daha ne yapmak lazım bilmiyorum ya. Tavuk eti ikinci kez. Arzusu bu değildi. Arzu Sabancı yalısından evde kalın çağrısı yaptı, hatırlıyor musunuz onu? Evde kalın kardeşim, bak ben söylüyor muyum sıkılıyorum diye. Biraz yardımcı olun ya, evde kalın. Ama abla seninki boğazda yalı çok büyük. Olsun, ben sıkılıyor muyum? Ya evin 24 odası var diye ne yani? Ancak çocukları uyumadı. Oğulları Hacı ile Hakan. Oh be, bir an Hacı Sabancı haberi görmeyeceğiz zannetmiştim, birinci sayfada varmış. Oğullar Hacı ile Hakan soluğu Miami'de aldı, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Hayır, hem gidiyorlar hem mesaj paylaşıyor, fotoğraf paylaşıyor. Gitseler ama fotoğraf paylaşmasalar yine bir şey. Ama hem gidiyorlar hem fotoğraf paylaşmıyorlar. Evet. Şimdi bugün benim abimin çok güzel bir lafı vardır, kulakları çınlasın. Bu tarz insanlara büyük esnaf der. Hakikaten büyük esnaf. Küçük esnaf, anlattım mı? Benim rahmetli babam da esnaftı çünkü. Hani küçük esnaf kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir insandır. Büyük esnaf sürekli promosyon peşinde koşar. Aslında esnaf da olmayabilir. Mesela bunun örneklerini televizyonda çok sık görürsünüz. Hekim görünümü altında çıkarlar, ilaç pazarlarlar. İlaç firmaları onlara şunu anlat derler. Anlatır. Vallahi böbrek için mesela bir şey verir. Yetmez, başka bir şey verir. Sonra daha büyük teklif gelir. O ikisi de çok şerefsiz ilaçlardı der. Yapar. Şimdi öyle bir büyük esnaf göreceğiz. Dikkatinizi çekeceğim sizin. Nafiz Hoca'nın bugünkü köşesi birinci sayfadan anonsum. Dur, onun sürprizini bozmayayım. Bilgisayar programcısı bir bayanım hocam. Yaygın tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizmi olabilir mi? Şimdi bunu duyduğunuzda ne düşündünüz? Bilgisayar programcısıyım. Yaygın tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizmi olabilir mi? İşte karpal tünel sendromu falan diye düşünüyorsunuz. Tabii bak. Anlattığına göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikayetler gibi duruyor. Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikayetler de olabilir. O D ayrı yazılacak. Şikayetler D. Dayı anlamında ise bak, çok basit çözüm. Sen bile anlayabilirsin hocam. Eğer cümleden çıkarttığında cümlenin anlamı bozulmuyorsa ayrı yaz. Ne demek o? Şikayetler de olabilir. Şikayetler olabilir yazdığında cümlenin anlamı değişiyor mu? Yok, o zaman ayrı yazacağım. Kapış? Anlamadın. Çok normal. Tekrarlayıcı harekete bağlı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, iş verimi ve okul başarısındaki düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir. Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman da uygun olabilir. Şimdi bunu okuduğunuz zaman ne diyor? Okuduğum zaman ne dediniz? Adam olması gerekeni söylemiş, değil mi? Birinci sayfadan bu haberi anonslarken böyle anonslamıyor. Ne diyordu hanımefendi? Bilgisayar programcısı bir bayanım. Birinci sayfadan nasıl duyuruluyor haber? Hocam 24 yaşındayım, el bileklerim ağrıyor. Neden olabilir? Nasıl yani? 24 yaşındasın, el bileklerin ağrıyor. Şimdi aklıma ilk geleni burada paylaşırsam sıkıntı yok. Bizde rütük olduğundan değil de yaş çok ileri yalnız. 24 yaşında artık hani aletli jimnastikten daha çok böyle yer hareketlerine geçmiş olman gerekiyordu. Yaş bayağı ilerlemiş. 24 yaşında hala el bileğini ağrıyorsa sıkıntı. Bak işte oraya getiriyor mevzuyu. Gazeteyi buradan sattırıyor. Halbuki derdini anlatan kişi bak içeride okuduğunda yaş var mı burada? Bilgisayar programcısı bayanım. Evet, yaygın tekrarlayan el bilek ağrım var. Hocam çok büyük esnafsın. Yemin ediyorum çok büyük esnafsın. Harbi söylüyorum bak, gazeteyi sattırır seninki. Şimdi buna verdiğin cevabı merak edip bu gazeteyi alan olur mu? Keşke senin bölümü büyütselerdi biraz. Onu daha büyük puntolarla yapsaydın. Hı? Mesela başlığı da değiştirseydin. Elle gelen düğün bayram. Yani. Çünkü onu anlatman lazım. Görünmüyor. Çok küçük kalmış. Bir de altında üstünde başka haberler var. Üstte yazarımız Feride Hilal İmal. 3 hafta önce başladığım işi bıraktım. Şirket bana dava açabilir mi? Gibi saçma sapan bir sorudan bahsediyor. Halbuki seninkini büyüt orada. 24 yaşındayım, el ağrısından geberiyorum. Var ya, yıkılır bu gazete. Yıkılır, ikinci baskıyı yaparsınız. Ne dedi acaba? Bütün kışlalarda satın alınacak gazete. El bileği ağrıyor, enayi bir ağrımaz ki o. 24 yaşında. Ya büyük büyük esnafsın, yemin ediyorum hocam. Çok büyük esnafsın. Hocam ben 73 yaşında erkeğim. Olur. Bir yıldır yemek yememe rağmen sürekli kilo kaybediyorum. Pantolonlarım olmaz oldu. Heh, bu önemli. Dikelim. Aşk olsun, sonuçta tıp fakültesi dediğin ne ki? Bize birinci sınıfta vurmalı çalgılar, biliyorsun, anlatmıştım ya daha önce. Bir de vurmalı çalgı 2'den itibaren biçki dikiş. Çok, gerçekten çok iyidir. Bak Mehmet Ceyhan Hoca bir kaneviçe yapar, hayran olursun. Ciddi söylüyorum. Yani sen ne diyorsun? Esin Şenol'un yaptığı makromeyi gör, ağlarsın mutluluktan. Bu nasıl şey beceri diye. Tıp fakültesi dediğin ne böyle? Sizce ben niye kilo kaybediyorum? Ne bileyim. Test yaptırmak lazım. Yolladın mı mektupla kan, idrar bir şey? Hocam, bir yıl önce doktor annemin rahatsızlığına KOAH dedi. Tanıdaysa bronş ektazi yazmış. Niye biliyor musun? Sırf kıllık olsun diye yapıyorlar bunu. Hekimler böyle insanlar, tanıyorum da biliyor. Bak sen içeriden çıktığında kesin yanındaki hekim arkadaşına şöyle demiştir. KOAH dedim buna ya. Bronş ektazi. Kesin. Onun için yapıyor. Kıllık olsun diye. O zamandan beridir oksijen makinesi kullanıyor. Yeniden eski sağlığına kavuşması mümkün mü? Ya doktora gitmişsin işte, bak tanı koymuş, tedaviye başlamış. Daha neyi parmaklıyorsun güzel kardeşim? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ondan sonra adama diyorsun ki birinci sayfadan duyuruyu niye böyle yaptın? Niye böyle yapmasın ya? Abi ekmeğinde sonuçta. Ekmeğine bakıyor, direkt ekmeğine bakıyor. Hocam haberi nasıl sattırırız? Şimdi şöyle, ne var elimizde? Vallahi bile arayan bir kadın var. Kadın değil o. Kadın abi öyle yazmış. Bilgisayar programcısı kadın. Değil kardeşim, kadın değil. Yani 13. sayfada kadın olsun. 5. sayfada kadın olsun. 1. sayfada kadın olmaz. Sebep? Şimdi ben onun el bileğiyle ilgili başka bir şey düşünüyorum. Yaz. Evet. 24 yaşındayım. Yok hocam öyle bir şey demiş. Yaz ya. 24 yaşındayım. Evet. El bileklerim ağrıyor. Hocam böyle anlatmıyor bilgisayar pro. Ya sus kardeşim, sana ne? 24 yaşındayım, el bileklerim ağrıyor. Neden olabilir? Büyük esnaf. Yemin ederim çok büyük esnaf hoca ya. İnsanın aklına gelir mi böyle bir şey ya? Şeytanın aklına gelmez. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftayı birlikte karşıladık. Kısa hafta bu. Pazartesi, salı, çarşamba. Ondan sonrası perşembe, cuma. Bana müsaade, ben yokum. Çarşamba günü bayramlaşırız inşallah, bir aksilik olmazsa. Arife günü. Perşembe cuma da ben yokum. Ama haftaya birlikte başladığımız için, birlikte başlamayı kabul ettiğiniz için, burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Doğru. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülke için iyi hayallerimiz var. Dolayısıyla da bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. Bunu yapabilmenin yolu birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. 6 yıldır yapıyoruz. Bundan sonrasında da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayının sürmesi lazım. Ben ne yapabilirim bunun için? Vallahi birkaç yöntem var. Sayayım sana. Yani bir, patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarını iletebilirsin. Patreon.com Ünsal Ünlü. İki, YouTube kanalına abone ol. Bu çok önemli. Lütfen, rica ediyorum bunun için. YouTube kanalına abone olmak zor bir şey mi? Alakası yok. Tam tersine hatta. Çok basit. Şöyle yapıyorsunuz. İsterseniz YouTube'dan Ünsal Ünlü yazıp arama çubuğundan buluyorsunuz. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine, benim internet siteme giriyorsunuz. Açılışta var abone ol diye. Oraya tıklayın, oradan da yapabiliyorsunuz. Bir tek mail adresi. Yanında katıl diye bir düğme var. İsterseniz bu yayına küçük maddi katkılarla destek vermek için. İsterseniz. İstemezseniz böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı. Her zaman da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bundan sonra da değişme şansına sahip falan değil. Burada olmak o destek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü aklımızdan çıkartmayacağımız en temel cümle şu: kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9 olduğunda ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.